Ayrım 12.
İkisi de ateşler içinde kavrulan çocuğun başında iki gecedir uyumamıştı. Evdeki doktora güvenmedikleri için kentten gelmesi için haber gönderdikleri doktorun gelmesini bekleyerek ve bu arada akıllarına esen bir çareye başvurarak geçirmişlerdi bu iki geceyi. Uykusuzluktan bitkin bir durumdaydılar. Ayrıca içlerini kuşku bürümüştü. İşte bu durumda suçu birbirlerine yüklemeye çalışıyor ve durmaksızın tartışıyorlardı. Genç hizmetçi kız, "Petruşa, babanızdan kimi kağıtlar getirmiş?" dedi. Prens Andrei öfkeyle dışarı çıktı. "Ne varmış söyle bakalım," dedi uşağa. Babasından gelen buyrukları dinledikten ve kendisine uzatılan belge dolu zarfları ve babasının mektubunu aldıktan sonra hemen çocuğun odasına döndü ve hemen sordu. "Şimdi nasıl?" Prenses Maria içini çekerek "hep aynı" diye yanıt verdi. Kısa bir sessizlik oldu, sonra prenses "Tanrı aşkına bekle Andrei" diye fısıldadı. Prens Andrei çocuğa doğru ilerledi, bedenini yokladı. Prenses gene fısıldayarak devam etti. "Ivaniç der ki en önemli şey uykudur." Yavrucağın ateş içinde yandığını gören Prens Andrei dayanamayıp öfkeyle "Hay sizin Ivaniç'inize" dedi. Döndü, içine ilaç damlatmış olduğu kadehi alıp yeniden karyolaya yaklaştı ağır ağır. Prenses Maria yeniden fısıldadı. "Yapma Andrei." Prens Andrei'nin acı duyar gibi bir hali vardı. Öfkeyle kaşlarını çatarak baktı ona. Elinde kadeh çocuğa doğru eğildi. "Ben böyle istiyorum," dedi. "Ama yalvarırım bunu ona sen ver." Prenses Maria çaresizlik içinde omuzlarını silkti. Ama gene de ağabeyinin sözünü dinleyerek kadehi eline aldı. Dadıyı da yanına çağırıp çocuğa ilacı verdi. Çocuk önce bağırdı, sonra hırıltıyı andırır bir ses çıkardı. Prens Andrei yüzünü buruşturup başını ellerinin arasına alarak odadan çıktı, yan odadaki divanın üzerine çöktü. Mektup paketi elindeydi. Zarfı dalgın dalgın açtı ve ilk mektubu alıp okumaya başladı. Koyu mavi renkli kağıda uzun iri harfli yazıyla yer yer kısaltılmış sözler kullanarak şunları yazmıştı yaşlı prens. "Kurye şu anda bana epey sevinçli bir haber getirdi. Eğer doğruysa Benningsen, Eylau önlerinde Bonaparte'a karşı tam bir utku kazanmış. Petersburg'da bütün herkes bayram etmekte ve orduya ödül üstüne ödül yağdırılmakta. Gerçi Benningsen bir Alman subayıdır ama ben gene başarısından ötürü onu da yürekten kutlarım. Gelelim bize, Korçevski'deki Handrikov adındaki yöneticinin ne yaptığını bir türlü anlayamıyorum. Bugüne kadar ne yedekler gönderildi ne de besin maddeleri. Hemen atlayıp git oraya ve doğrudan doğruya kendisini bulup yüzüne karşı açık açık söyle. İstediklerimin tümü de bir hafta sonra burada olmazsa kafasını kopmuş bilsin. Ayrıca Petenka'dan Eylau Savaşı'nı anlatan bir mektup geldi. Kendisi oradaymış. Anlatılanların hepsi doğru. Demek ki işe karışmaması gereken adamlar burunlarını sokmadıkları takdirde Almanlar bile kötek atabiliyor Bonaparte'a bir güzel. Dediğime göre Hazret epey bozulmuş bir durumda kaçıyormuş. Unutma sakın hiç gecikmeden dört nala Korçevski'ye git ve dediklerimi yap. Prens Andrei içini çekerek ikinci zarfı açtı. Bilibi'nin ince şık yazısıyla kaleme alınmış iki sayfalık mektubuydu bu. Prens bunu hiç okumadan katladı ve babasının Korçevski'ye git ve dediklerimi yap buyruğuyla biten mektubunu bir kez daha okudu. Kesinlikle dedi kendi kendine, çocuk iyileşmeden hiçbir yere gitmem. Sonra da kapıya yaklaşıp başını uzatarak baktı. Prenses Maria karyolanın başında çocuğu yavaş yavaş sallıyordu. Prens Andrei birdenbire babasının mektubunu anımsadı. Evet, tatsız bir şey daha vardı ama neydi diye düşündü. Ha evet, bizimkiler Bonaparte'a karşı bir utku kazanmışlar. Hem de benim orduda bulunmadığım sırada diye devam etti kendi kendisiyle konuşmaya. Bütün terslikler beni bulur zaten. Eh ne yapalım, varsın kazanmış olsunlar. Bilibi'nin Fransızca yazmış olduğu mektubu okumaya başladı sonra. Ne var ki okuduklarını doğru dürüst anlamıyor, yalnız ve yalnız uzun süreden beri ve her seferinde derin üzüntü duyarak düşündüğü bir şeyi hiç değilse bir an için unutmak amacıyla okuyordu. 9. Ordu genel karargahında siyasal gözlemci olarak bulunuyordu şimdi Bilib'in. Mektubunu Fransızca olarak ve Fransızların anlattıkları fıkraları, deyimleri kullanarak yazmıştı ama Ruslara özgü bir yüreklilikle kendi davranışlarını eleştirerek, kendi kendisiyle alay ederek, bütün seferi hiç çekinmeden olduğu gibi anlatıyordu. Bir diplomat olarak ağzı sıkılık göstermek zorunda kalmasına üzüldüğü, Prens Andrei gibi güvenebileceği bir mektup arkadaşı olduğu ve ona orduda olup bitenleri gördükçe biriken bütün öfkesini açıklayabildiği için mutluluk duyduğunu belirtiyordu Bilib'in. Mektubun tarihi eskiydi, Eylau Savaşı'ndan da önce yazılmıştı. Şöyle yazmaktaydı: "Bildiğiniz gibi Austerlitz'teki parlak başarılarımızdan sonra genel karargâhtan ayrılıyorum sevgili prensim. Kesin olarak savaşın tadını almaya başladım ve bundan çok sevinçliyim. Bu 3 ay içinde inanılmaz şeyler gördüm. Abalo'dan en baştan başlıyorum. Kim olduğunu bildiğiniz insanlığın can düşmanı Prusyalılara saldırıyor. Prusyalılar bizim sadık bağlılığımızdır. 3 yıl içinde bizi yalnız 3 kezcik aldatmışlardı. Onları savunuyoruz. Ama öyle anlaşılıyor ki İnsanlığın düşmanı bizim o güzel söylevlerimize hiç mi hiç önem vermeksizin her zamanki ilkel ve saygısız tutumuyla Prusyalıların bayıldıkları geçit resmine fırsat vermeden üzerlerine atılıyor, onları bir temiz pataklayıp Potsdam Sarayı'na yerleşiveriyor. Prusya Kralı Ekselansınızın sarayımda hoşlanacağı bir biçimde ağırlanmasını istiyorum. Öyle olması için de koşulların olanaklı kıldığı bütün buyrukları vermiş bulunuyorum. Amacıma ulaştıysam ne mutlu bana" diye yazıyor. Prusyalı generaller Fransızlara karşı kim kimden daha çok saygı gösterecek yarışındalar. Teslim olmaları istenince de hemen söz dinliyorlar. Glogau garnizonunun 10 bin kişilik gücünün komutanı Prusya kralına teslim olması istendiği takdirde ne yapacağını soruyor. Bütün bunlar gerçekten olmuştu. Sözün kısası, biz güçlerimizin durumunu ileri sürerek onlarda korku uyandırmayı düşünüyorduk. Oysa sonunda savaşa sürüklenmiş olduk. Hem de tam kendi sınırımızda. Üstelik Prusya kralının uğruna ve onunla birlikte deviniyoruz. Elimizde her şey bol. Yalnız küçücük bir eksiğimiz var, o da başkomutan. Austerlitz savaşında başkomutan o kadar genç olmasaydı başarımız daha kesin olacaktı" diye düşünüldüğü için 80 yaşındaki generaller gözden geçiriliyor ve Prozorovski ile Kamenski arasında sonuncusunu seçiyorlar. General size Suvarov'un yaptığı gibi bir kibitka ile geliyor, kendisini sevinç çığlıkları ile ve büyük bir törenle karşılıyorlar. Ayın 4'ünde Petersburg'dan ilk kurye geliyor. Bavullarını, her şeyini kendi eliyle yapmasını seven Mareşal'in odasına getiriyorlar. Mektupları ayırmaya yardım edip bize gelenleri almak için beni çağırıyorlar. Mareşal bu işi bize bırakarak durup seyrediyor ve kendisine gönderilmiş zarfları bekliyor. Arıyoruz ama yok. Mareşal sabırsızlanmaya başlıyor, kendisi işe sarılıyor. Çar'ın Conte'ye, Prens V'ye ve başkalarına yazdığı mektupları buluyor. Yaman bir öfkeye kapılıyor, çileden çıkıyor. Zarfları alıyor ve başkalarına gelen mektupları okuyor. Demek bana karşı öyle davranıyorlar, bana güvenemiyorlar. Ya, demek beni gözetlemek için buyruk verilmiş. Peki, defolun buradan. Sonra da General Benigsen'e o dillere destan olan günlük buyruğu yazıyor. Ben yaralıyım, ata binemiyorum, böyle olunca da orduya komuta edemem. Siz kol ordunuzu bozguna uğramış bir durumda Pultusk'a getirdiniz. Burada açıkta yakacaksız, besinsiz duruyor. Onun için bir çare bulmak gerekiyor. Dün sizin de Kont Bukşevden'e bildirmiş olduğunuz gibi bizim sınırlarımıza doğru geri çekilmeyi düşünmek gerekiyor. Bunu da bugün yapmalısınız. İmparatora da şunları yazmış: "At üstünde oraya buraya giderken eğerin sürtünmesinden derim soyulmuş. Bu durum yaralarıma sarılmış sargı bezlerinin sürtünmesine eklenince ata binmeme de böyle büyük bir orduya komuta etmeme de engel oluyor. Bundan ötürü bu komutayı benden sonra gelen en kıdemli generale Kont Bukşevden'e bıraktım. Bütün görevleri ve onunla ilgili her şeyi ona teslim ettim. Ekmek bulunmazsa Prusya'nın içlerine doğru çekilmesini öğütledim. Çünkü ancak bir günlük ekmek kalmıştı. Dahası kimi alaylarda tümen komutanlarından Osterman'la Sedmoretski'nin bildirdikleri gibi hiç ekmek kalmamış. Köylüler hepsini yiyip bitirmişler. Ben bile iyileşinceye kadar Ostrelenko'da hastanede kalacağım. İş bu raporu bugünkü tarihte sunarak şunu bildiriyorum ki, eğer ordu bulunduğu açık ordugahta 15 gün daha kalırsa ilkbahara tek sağlam insan kalmayacaktır. Başkalarının arasında seçilerek üzerine düşen büyük onurlu görevi yerine getirmediği için zaten onurunu yitirmiş bir yaşlıyı görevden affedip köyüne çekilmesine izin veriniz. Orduda bir komutan olarak değil de bir yazıcı olarak rol oynamamak için bu konudaki yüksek izninizi burada hastanede bekleyeceğim. Benim ordudan ayrılmam hiçbir anlaşmazlığa yol açmaz. Ha bir kör ordudan ayrılmış ha ben. Rusya'da benim gibi binlercesi vardır. İşte komedinin birinci perdesi bu. Sonraki perdeler elbet daha ilginç ve daha eğlenceli. Mareşal gittikten sonra düşmanın gözü önünde olduğumuz ve kesinlikle çarpışmak durumunda olduğumuz çıktı ortaya. Kıdem bakımından başkomutan Bukşev'dendir. Ama Benigsen hiç de o düşüncede değil. Kaldı ki kol ordusuyla düşmanın karşısında bulunan odur. Bu nedenle de fırsattan yararlanıp savaşmak istiyor, savaşıyor da. Bu sonradan büyük bir utku sayılan ama bence hiç de öyle olmayan Pultusk çarpışmasıdır. Sivillerin bildiği gibi bu savaşın kazanılışı ya da yitirilişi konusunda karar vermek için kötü bir alışkanlığa başvururuz hep. Savaştan sonra kim geri çekilirse o yitirmiştir deriz. Buna göre biz Pultusk Savaşı'nda yenildik. Kısacası savaştan sonra geri çekiliyoruz ama Petersburg'a da utku haberi götüren bir kurye gönderiyoruz. Benigsen, Petersburg'dan kazandığı utku için kendisine teşekkür edilmesini ve başkomutan sana verileceğini umarak ordunun komutanlığını General Bukşevden'e bırakmıyor. Bu ikili komutanlık döneminde çok özgün ve ilgi çekici bir dizi manevra yapmaya başlıyoruz. Artık planımız gerektiği gibi düşmana saldırmak ya da onunla karşılaşmamaya çalışmak değildir. Yalnız kıdem bakımından komutanımız olması gereken Bukşevden'le karşılaşmamaktadır. Bu amacı öyle bir çabayla gerçekleştirmeye çalışıyoruz ki, geçit vermeyen bir ırmağın öbür yakasına geçerken, o sırada Bonaparte değil de Bukşevden olan düşmanımızdan uzaklaşmak için köprüyü bile yıkmak gerekse yıkıyoruz. Bukşevden, bizi ondan kurtaran böyle bir manevranın sonunda az kalsın kendisinden daha üstün güce karşı düşmanın saldırısına uğrayıp tutsak edilecekti. Bukşevden bizi izliyor, biz kaçıyoruz. Tam nehri geçip bizim bulunduğumuz yakaya çıkınca biz hemen gene öbür yakaya geçiyoruz. Sonunda düşmanımız Bukşevden bizi yakalayıp saldırıyor. Bu arada bir tartışma çıkıyor. Her iki general kızıyorlar. Bukşevden bir düello çağrısı bile yapıyor, Benigsen de Sara bunalımı geçiriyor. Ama Tanrı'dan olacak en zorlu dakikada Petersburg'a Pultusk utkusunun haberini götüren kurye geri dönüyor ve bizimkinin başkomutan olarak atanma buyruğunu getiriyor. Böylece birinci düşmanımız Bukşevden yeniliyor. Şimdi ikinci düşmanımız Bonaparte'ı düşünebiliriz. Ama tam o sıra üçüncü bir düşman çıkıyor karşımıza. Yüksek sesle bağıra çağıra ekmek, et, peksimet, saman, arpa, daha bilmem ne isteyen. Ortodoks ordusu, mağazalar boş, yollar geçilmeyecek durumda. Ortodoks ordusu çevreyi yağmalamaya başlıyor ve yağma öyle bir kerteyi buluyor ki son seferde olup bitenler bile size bu konuda yeterli bir bilgi veremez. Alayların yarısı her yana ateşe ve kana buluyan başıboş gruplar oluşturmuşlar. Yerli halk soyulup soğana çevrilmiş, hastaneler tıka basa hastalarla dolu, her yanda açlık var. Yağmacılar bir iki kez genel karargahı bile bastılar ve başkomutan onları korumak için bir tabur istemek zorunda kaldı. Bu baskınlardan birinde benim boş bavulumla sabahlığımı bile götürmüşler. Çar bütün tümen komutanlarına yağmacıları kurşuna dizme yetkisini vermek istiyordu. Ama korkarım bu yüzden ordunun yarısı öbür yarısını kurşuna dizmek zorunda kalacak. Prens Andrei önce üstün körü okuyordu ama sonra elinde olmayarak okuduğu şeyler Bilibine ne kadar inanılabileceğini bildiği halde gittikçe daha çok ilgisini çekmeye başladı. Mektubun ortasına gelince buruşturup attı. Onu öfkelendiren şey mektupta okudukları değil, uzak kaldığı bir yaşamın kendisini heyecanlandırabilmesiydi. Gözlerini kapadı, elini alnını ovuşturdu. Sanki böylece okumuş olduğu şeylerle bütün ilişkisini zihninden silmek istiyordu. Çocuğun odasında olup bitenlere kulak kabarttı. Birden kapının arkasında tuhaf bir ses işitmiş gibi oldu. İçinde bir korku uyandı. Mektuba dalmışken çocuğun başına bir şey mi geldi yoksa diye pirelendi. Parmaklarının ucuna basarak çocuğun odasına yaklaştı, kapıyı açtı. İçeriye girdiği anda dadının korku içinde kendisinden bir şey sakladığını ve Prenses Maria'nın artık odada bulunmadığını gördü. Arkasından prensesin çaresizlik içindeymiş gibi gelen fısıltısını işitti. Abicim. Çoğu zaman uzun bir uykusuzluktan ve sürekli heyecanlardan sonra olduğu gibi hiçbir nedene dayanmayan bir korkuya kapıldı. Çocuk öldü mü acaba diye geçirdi aklından. Gördüğü, işittiği her şey bu korkunun boşuna olmadığını gösteriyor gibiydi. Her şey bitti diye düşündü ve alnında soğuk ter damlaları belirdi. Şaşkın bir tavırla karyolaya yaklaştı, onu boş bulacağını sanıyordu, dadının ölen çocuğu kendisinden sakladığına inanıyordu. Karyolayı örten perdeleri açtı, korkuyla oraya buraya kayan gözleri uzun bir süre çocuğu bulamadı. Sonunda onu gördü. Çocuk yanakları al al olmuş, ellerini iki yana açmış, karyolanın üzerinde enine yatıyordu, başını yastıktan aşağıya kaydırmış, uykusunda küçük dudaklarını kımıldatarak ağzını şapırdatıyor, düzenli biçimde soluk alıyordu. Çocuğu görünce sanki onu yitirmiş de yeniden bulmuş gibi sevindi. Kız kardeşinin kendisine öğrettiği gibi eğildi, dudaklarıyla ateşi olup olmadığına baktı. Yumuşacık alın nemliydi. Prens Andrei elini çocuğun başına değdirdi, saçları bile ıslaktı, öylesine terlemişti. Ölüm bir yana belli ki bunalım geçmiş, çocuk iyileşmişti. Prens Andrei bu küçücük çaresiz varlığı yakalayıp mıncıklamak, göğsüne bastırmak istiyor ama bunu yapmayı göze alamıyordu. Çocuğun üzerine eğilmiş olarak durmakta, yavrunun başına, örtünün altından görünen kollarına, bacaklarına bakmaktaydı. Yanında bir hışırtı oldu, karyolayı yukarıdan aşağıya doğru örten perdenin altından bir gölge belirdi. Dönüp bakmadı. Hep çocuğun yüzüne bakıyor, onun düzenli soluk alışını dinliyordu. Karanlık gölge sessiz adımlarla karyolaya yaklaşarak perdeyi aralayıp açan, sonra da onu arkasından indirmiş olan Prenses Maria'ydı. Prens Andrei gelenin o olduğunu dönüp bakmadan anladı ve ona elini uzattı. Prenses Maria ağabeyinin elini sıktı. Prens Andrei terlemiş dedi. Ben de sana bunu söylemeye geliyordum. Çocuk uykusunda kımıldadı, gülümsedi, alnını yastığa sürttü. Prens Andrei kız kardeşine baktı. Prenses Maria'nın ışıltılı gözleri karyolanın üstündeki perdenin gölgesinde, onları dolduran mutlu gözyaşlarından ötürü her zamankinden daha çok pırıldıyordu. Uzanıp öptü ağabeyini. Elinde olmayarak karyolanın perdesine takılmıştı. İkisi birbirlerini suçluyorlarmış gibi parmaklarını dikeltip salladılar. Bir süre daha perdenin altındaki donuk ışıkta durdular. Sanki üçünü bütün dünyadan ayıran bu ortamdan bir türlü ayrılmak istemiyorlardı. Önce Prens Andrei saçları muslin perdeye sürtünerek karyolanın yanından uzaklaştı. İçini çekerek, "Evet, artık yaşamımda kalan tek şey bu," dedi kendi kendine. 10. Pierre, Mason kardeşler topluluğuna kabul edildikten kısa bir süre sonra cebinde kendisi için yazdığı ve çiftliklerinde neler yapacağını gösteren ayrıntılı bir yazıyla köylülerinin büyük kısmının bulunduğu Kiev iline gitti. Kiev'e gelince bütün çiftlik kahyalarını büyük yönetim merkezine çağırttı, onlara tasarı ve isteklerini açıkladı. Köylülerin toprağa bağımlı durumdan tam olarak kurtarılması için hemen bir dizi önlem alınacağını bildirdi. O zamana kadar köylülere fazla iş yüklenmemesi ve yardım edilmesi, Kadınlarla çocukların işe sürülmemesi, köylülere verilen cezaların bedenlerine acı veren cinsten olmayıp öğüt biçiminde olması ve her çiftlikte hastaneler, çocuk yuvaları ve okul açılması gerektiğini söyledi. Kimi çiftlik kahyaları, bu arada okuma yazmayı bile doğru dürüst öğrenememiş olanlar vardı, korku içinde onu dinlemekte, bu sözleri genç kontun onların çiftlikleri yönetme biçimini beğenmediği ve kendisinden para kaçırdıkları için hoşnutsuzluk duyduğu biçiminde yorumlamaktaydılar. Kimileri ilk korkuları geçtikten sonra Pierre'in konuşurken ıslığa benzer bir ses çıkarmasını, o zamana kadar hiç duymadıkları yepyeni sözler söylemesini eğlenceli bulmaya başlamışlardı. Kimileri de yalnız beyin konuşmasını dinlemekten zevk almaktaydılar. En akıllı olanlarsa, ki bu arada başkahya da vardı, kendi amaçlarına ulaşmak için efendilerine karşı nasıl davranacaklarını bu sözlerden anlamışlardı. Kont Bezuhoff'un koca servetine karşın Pierre onun mirasına konduğundan ve ileri sürüldüğü gibi her yıl 500 bin rublelik bir gelir sağlamaya başladığından beri, kont yaşarken ondan yılda yalnız 10 bin ruble aldığı zamanlara oranla kendini çok daha az zengin duyumsuyordu. Bütçesinin belirsiz olarak aşağı yukarı şöyle olduğunu varsayıyordu. Şura'ya bütün çiftlikleri için hemen 80 bin ruble ödeniyordu. Moskova yakınlarındaki çiftlikle Moskova'daki eve ve prenslere 30 bine yakın gidiyordu. Aylıklara 15 bin ayrılıyor, bir o kadar da yardım derneklerine harcanıyordu. Kontes'in giderlerini karşılamak için kendisine 150 bin ruble gönderiliyordu. Borçların faizi 71 ruble kadar tutuyordu. Yapılmasına başlanmış olan kiliseye 1-2 yıl içinde 10 bin kadar gitmişti. Geriye kalan 100 bin rubleye yakın bir paranın nereye nasıl harcandığını Pierre de bilmiyor, hemen her yıl borç almak zorunda kalıyordu. Ayrıca başkahya her yıl ya şurada burada yangın çıktığını, ya hasat yapılamadığını, ya fabrikaların üretim yerlerinin yapılarında değişiklik yapmak gerektiğini yazmaktaydı ona. Böylece Pierre'in karşısına ilk kez en az eğilim duyduğu ve en az yeteneklere sahip olduğu bir konu çıkmıştı. İşlerle kendisinin uğraşması. Nitekim Pierre başkahya ile birlikte her gün çalışıyordu. Ama duyumsuyordu ki çalışmalar işleri bir adım olsun ilerletmiyordu. Uğraşların işlerle hiçbir ilgisi yoktu. Dahası işlere değinmiyor, onları geliştirmek için kendini zorlamıyordu bile.